Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz.
Evet.
Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Arkın hocam, Ali hocam, Serdar hocam, Özen hocam.
İnşallah.
Şimdi ahir zamandan başlayabiliriz inşallah. Yani bayağı önemli bir konu normalde ahir zaman ama gerçi günden güne artık şu anda Müslüman kardeşlerimiz bu konuyu örtbas etmektense artık böyle detaylarıyla incelemeye, üzerinde tefekkür etmeye başladılar.
Maşallah, evet.
Maşallah, çok güzel bir gelişme aslında bu. Yani çünkü belli bir süre öncesine kadar bir bakıyorduk. Mesela gerçekten de dindar olduğunu gördüğümüz, yani Allah'ın varlığına inanan, namazını kılan bir insan bile olsa ahir zamanla ilgili bir konu anlatıldığında ya bu konuları konuşmayalım diyordu bazıları. Gerçekten çok yanlış bir tavır ama şu anda bakıyoruz ki bütün alametler net bir şekilde gerçekleşiyor. Yani nereye baksak ahir zamanla ilgili bir alametin gerçekleştiğini görüyoruz. Peygamberimiz de çünkü çok detaylı anlatmış. Yani öyle mesela bir yerde savaş olacak demiyor Peygamberimiz. Hani Peygamberimizden rivayetle mesela şöyle bir hadis olabilirdi. Bir yerde savaş olacak. Şimdi bu net bir şey olmazdı, değil mi?
Evet.
Ama Peygamberimiz çok detay veriyor. Mesela işte İran-Irak savaşı ile ilgili çok detay veriyor. Ondan sonra Fırat'ın suyunun kesilmesi. Mesela Fırat nehrinin suyu kesilecek diyor Peygamberimiz. Yani bir nehrin suyu kesilecek demiyor. Hani bir nehrin suyu kesilecek denilmiş olsa, Fırat'ın suyu kesilmiş olsa, hani onunla yorumla o nehrin suyu kesildi desek, hani bu yoruma herkes inanmayabilir. İnanmak mecburiyetinde olmayabilir ama Peygamberimiz Fırat'ın suyu 1400'ler civarında, Hicri 1400'ler civarında kesilecek diyor. Baktığımız zaman Hicri 1400'e birkaç sene kala gerçekten de Fırat'ın suyu Keban Barajı ile kesiliyor. Ve oradan altından bir dağ çıkar buyuruyor Peygamberimiz. Yani altın ne demek? O devirde para manasına geliyor. Çünkü altın kullanıldığı için para olarak. Dolayısıyla bir zenginlik getirecek bir dağ çıkacak. Bir bakıyoruz işte orada yapılmış barajın yapısına, bir dağ gibi. Şöyle bir yapısı var. Normal bildiğimiz dağ şeklinde. Ve gerçekten de o barajın kurulmasıyla altın, o devirde altın, bu devirde para. Gerçekten de o da insanlara para olarak geri dönüyor. Ya bu da yoruma açık bir şey değil. Çok net bir şekilde gerçekten de gerçekleşmiş bir şey. Onun haricinde mesela işte Peygamberimizin bildirdiği güneş ve ay tutulmaları olacak diyor Peygamberimiz. Ama detay veriyor, yine öyle bırakmıyor. Yani işte herhangi bir zaman güneş ve ay tutulmaları olacak dese, o zaman deriz ki hani ne zaman olacak, hangisi bilemeyiz. Ama Peygamberimiz Ramazan ayında olacak diyor. Evet. Ve 2 sene üst üste olacak diyor. Ve 15'er gün arayla olacak diyor. Bakın bu kadar detayına kadar veriyor Peygamberimiz. Ve bu yine Hicri 1400'lerde olacağını Peygamberimiz veriyor.
Ve gerçekleşiyor.
Ve aynı Ali hocamın dediği gibi 1401 ve 1402'de gerçekleşiyor. Bakın 1301'de değil. 1401 ve 1402'de gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun ardından diyor Peygamberimiz. Bakın bunun öncesinde demiyor. Bunun ardından bir kuyruklu yıldız geçer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu olayın ardından olacak bir olay olarak anlatıyor. Ve bunu tüm dünya görür diyor. Herkes görecektir diyor. Gerçekten de bakıyoruz 1406'da yine bu olayların ardından Halley kuyruklu yıldızı geçiyor ve gerçekten de en büyük özelliği, hem Peygamberimiz yönünü de belirtmiş, artı herkesin görebileceğini de belirtmiş. Halley kuyruklu yıldızının da özelliği bildiğimiz gibi çıplak gözle izlenebilmiş olması. Zamanında da herkes zaten, izleyenler, bakanlar gördü Halley kuyruklu yıldızını nasıl geçtiğini. Bunun gibi 200'e yakın detaylarıyla ve tarihleriyle verilmiş olaylar var. Bu gerçekten çok büyük bir müjde. Hani bu örtbas edilecek bir konu değil ve her geçen günde Müslüman kardeşlerimiz inşallah fark ediyorlar bu konuyu.
İnşallah.
Yani mesela internetten biz bunu görebiliyoruz. Mesela Facebook olsun, gelen mailler olsun, işte açılan internet siteleri olsun, forumlardaki yorumlar olsun. Bu net bir şekilde her gün kitleler halinde ahir zamanı fark eden Müslüman kardeşlerimizin sayısı artıyor. Tabii bir kısım yine halen daha örtbas etmeye çalışıyor ama biz inşallah senelerce anlatmaya devam edeceğiz. Allah ömür verirse ve imanımız da inşallah daim kılarsa biz anlatmaya devam edeceğiz ve o örtbas etmeye çalışan ve görmezden gelmeye çalışan kardeşlerimizin sayısı da artık sıfıra kadar gidecek.
Allah'ın
inşallah. Şimdi yine o alametlerden bir tanesi var.
Onunla devam edebiliriz. Bir tanesi de Afganistan'ın işgali, Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesidir. Peygamberimiz hadislerinde çıkmadan önce gerçekleşecek tüm olaylara haber vermiştir. Bu olaylardan biri de Afganistan'ın işgal edilmesidir. Afganistan'ın işgali Hicri 1400'ün başı olan 1979'da gerçekleştirmiştir. Şimdi konuyla ilgili, hadislerle ilgili slaytlarımız var. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Kitabul Burhan fi Alametil. Gerçekten de tam peygamberimizin söylediği şekilde Afganistan'da 1979'da o zamanki Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. Hadiste peygamberimizin bir mucizesi daha ifade edilmektedir. Hadiste Afganistan'da altın ve gümüş olmayan hazinelerin olduğu haber verilir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Tıpkı hadiste işaret edildiği gibi bugün Afganistan'da da çeşitli sebeplerle işitilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir. Peygamberimizin 1400 yıl önce haber verdiği bir olayın tıpatıp gerçekleşmesi hayret verici bir olaydır. Hayret verici olan bir başka yön ise böylesine harika bir durumun örtbas edilmesidir. Peygamberimizin mucizelerinin gerçekleşmesi gündemde tutulması gereken bir durumken hiç konuşulmaması şaşırtıcıdır. Oysa biz bu müjdeleri duymaktan, dinlemekten, anlamaktan çok heyecan duyuyoruz. Çok seviniyoruz inşallah.
İnşallah. Evet, çok enteresan mesela, evet. Peygamberimiz bu Afganistan'la ilgili hem işgal edileceğini bildiriyor.
Hem 1400'ün oradaki, evet, petrol, altın, maden yataklarına olduğunu söylüyor ve bunların örtbas edildiğini söylüyor. Evet. Dediği gibi de hepsi birebir gerçekleşiyor.
Evet, maşallah. Yani normalde yani Hicri 1400'de oluyor bu, evet, Afganistan'ın işgali. Peygamberimiz de Talikan'a yazık oldu diye bunu bildirmiş zaten hadislerinde. Artı orada hazineler vardır demiyor Peygamberimiz, bakın. Yani hazineler olursa çok geniş bir şey olur. Yani geniş bir anlatım olmuş olur. Zaten her ülkede bir hazine olabilir yani. Bu son derece doğal bir şey. Peygamberimiz detay veriyor. Altın ve gümüş olmayan hazineler vardır diyor Peygamberimiz. Gerçekten de yani böyle astronomik rakamlarda altın ve gümüş olmayan madenler geçen sene bulundu Afganistan'da. Ve hani böyle trilyon dolarlar, rakamlar, o tarz rakamlar dönüyor yani Afganistan'daki o altın ve gümüş olmayan madenlerle ilgili. Ve başka bir yerde çıkmıyor mesela. Irak'ta çıkmıyor. İşte Türkmenistan'da çıkmıyor. İngiltere'nin işte Londra'da çıkmıyor mesela. Tabii. Başka bir yerde çıkmıyor. Tam peygamberimizin bildirdiği gibi ayrı zamanda Afganistan'da altın ve gümüş olmayan hazineler vardır diyor peygamberimiz. Aynısıyla görüyoruz. Yani geçen sene çıktı bu haber gazetelerde ve Amerika'nın da böyle iştahını kabarttığı ile ilgili bu madenlerin yorumlar da yapıldı hatta. Onu da gösteririz inşallah ilerleyen günlerde. Çok enteresan gerçekten.
Maşallah. Tabii Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ahir zamanı bir film karesi gibi inşallah göstermiş ki bize müjde olarak ahir zamanı çok detaylı olarak anlatıyor. Akın Hocam da detaylarıyla söyledi. Baktığımız zaman da hakikaten onu da buram buram yaşıyoruz. Yani o alametlerin her detayını yaşatıyor Allah bize, gösteriyor. Mesela bunlardan bir tanesi de yağmurların yağması diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir mesela. Yağmurların, şiddetli yağmurların artması. Bakıyoruz günümüzde, hakikaten bakın insanlar ne diyor? Yaz hala gelmedi diyor. Hala yağmurdan şikayetçi. Bakın Allah özellikle o detayı insanlar görsün diye mesela yaratmaya devam ediyor inşallah. Yani inkar edecek bir durum yok. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in söylediği şekilde, hadislerde bildirdiği şekilde, alametlerini bildirdiği şekilde şu anda Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi, faaliyetlerine devam ediyor inşallah ve zuhuratını bekliyor Allah'ın izniyle. Şimdi ilgili hadislere bakarsak inşallah, bakın Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Kıyamet alametleri sayfa 253. Diğer bir hadiste gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bakıyoruz tabii gazete küpürlerinde. Değil mi? Olan olaylara bakıyoruz hakikaten. Yani yağmurun şehirlere getirdiği, kentlere getirdiği zararı da görmüş oluyoruz. Diğer ilgili bir hadiste tabii Peygamber Efendimiz detay da veriyor orada. Mesela yağmurların ne zaman bu kadar çoğalacağı ve ne zaman kuraklık olacağı. Mesela onu bu Lulin kuyruklu yıldızı geçmeden önce kuraklık olacağını söylüyor. Geçtikten sonra ise şiddetli yağmurların yağacağını belirtiyor. Hakikaten de öyle oldu. Yani bir dönem kuraklık vardı. İnsanlar susuzluktan değil mi kavruluyordu. İşte barajlarımız boşalmıştı. Evet,
%5.
%5'ti. İnsanlar yağmur dualarına çıkıyorlardı. Bakın tam elhamdülillah hadislerde bildirildiği gibi Peygamber Efendimizin işte müjdesi. Ne güzel değil mi? Bakın o kuyruklu yıldız geçiyor Lulin. Ondan sonra yağmurlar nasıl yağmaya başlıyor? Hala devam ediyor. Biraz önce de yağmur serpiştiriyordu inşallah. Bakın hadisi okuyorum inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bunlar önceki 3 yılda hariç hiç yağmur yağmamış olacak. 12. İmam Murtaza Daka'da bu hadisi görebiliyoruz inşallah. Bakın Lulin kuyruklu yıldızı 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçti. Bunu da artık yani bütün basın ve yayın organlarında hep gördük.
Evet. Ve çift uçlu gerçekten de belirtildiği gibi.
Evet maşallah.
Normal yıldızların tersi yönünde. Münevver diyor Peygamberimiz, çok parlak olacağını bildiriyor.
Tabii.
En belirgin özelliği bilim adamları listelemiş. 6 kez daha parlak olması.
Maşallah. Şimdi bir sonraki slaytta o çift kuyruklu olmasını daha detaylı görebiliyoruz zaten.
Evet.
Senin dediğin gibi Akın Hocam o 6 kat daha...
Bir bu tarafa doğru var, bir de bu tarafa doğru var. Ve de hani böyle simetrik gitmiyor, tam olarak dümdüz gitmiyor. Peygamberimizin bildirdiği gibi bir boynuz gibi. Bir bu tarafa doğru, bir bu tarafa doğru şekilde. Aynen boynuz gibi.
Maşallah. Ve tersi istikametine gidiyor. O da bir alamet. Hadiste belirtildiği gibi yıldızların görülmesinden önceki 3 yıl boyunca yağışlar dünyaya genelinde oldukça azalmış ve birçok bölgede kuraklık baş göstermişti. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde İklim Değişikliği 2007 raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç sene yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı ve buralarda açlık ve hastalıkların artacağı bildirilmiştir. Küresel ısınma diye çıktılar ortaya. Mesela hocamız dedi ki küresel ısınma yok. Ondan sonra bir daha bahsedemediler. Depremde olduğu gibi. Deprem olmayacak dedi hocamız. İnşallah. Hadisler doğrultusunda insanları bilgilendirdi, bizleri bilgilendirdi. Ondan sonra bir daha... Hiç duyuyor musunuz deprem olacak işte şöyle önlemler? Hiç öyle bir insanlar güvene kavuştu maşallah.
Bir de hocamız şöyle detay vermiş 2008 senesindeki röportajında. Bu yağmurlar ve kuraklıkla ilgili herhangi bir küresel ısınma gibi bir olay yok. Çok yakında yağmurlar başlayacak.
Maşallah.
Ve insanlar yağmurdan rahatsız olacaklar. Bakın 2008 yılında söyledi hocamız bunu. Kayıtları da zaten var. Normal görüntülü olarak kayıtları var. Ve insanlar yakında yağmur yağmasın diye dua edecekler dedi. Hocamız net detaylı bir şekilde söyledi. Çünkü bu Hazreti Mehdi'nin alametidir şeklinde. Peygamberimiz çünkü bu şekilde bildirmiş. 3 sene kuraklıktan sonra 3 sene bol yağmış. Yağmurlu yıllar başlayacak. Ve bunu dediğimiz gibi Peygamberimiz bildirdiği için hocamız da oradan öğrenerek insanlara bunu açıkladı. Ve küresel ısınma diye de bir şey olmadığını söyledi. Sonra zaten yağmurlar başlayınca açıklama yaptılar. Küresel ısınma diye aslında bir şey yoktu. Biz olayın ne olduğunu anlayamadığımız için böyle bir isim koyduk. Aslında öyle bir şey yoktu diye açıklama yaptılar.
Elhamdülillah. Maşallah.
Yani hocamızın aynen
Hocamızın dediği gibi zaten gibi. Aynen çıktı ve şu andaki barajlarımızın da tamamına yakını dolmak üzere yani.
Evet, sürekli barajları açıyorlar %100'e
doğru, evet.
Tabii. Evet, sürekli barajları açıyorlar. Yani %95 oluyor, 98, 99 derken açık biraz boşaltıyorlar, tekrar 95'e indiriyorlar. Yani aynen hocamız bu şekilde söylemişti zaten. Peygamberimizin hadislerinden tabii ki öğrendiklerimizde inşallah.
Ya neyi anlıyoruz buradan? İşte çok net değil mi? Yani Peygamber Efendimiz net olarak bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, değil mi? Yani ya çıkış alametleri, işte buyurun yani çıkış alametleri.
Örnekleriyle birlikte yaşıyoruz.
Tabii. Ya insanlar hiç haberi yokken hocamız Allah razı olsun herkesi bilgilendirdi Allah'ın izniyle. Bütün eserleriyle inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerini artık herkes biliyor. Ve bu bilme doğrultusunda da yaşıyor zaten. Onun da bir sevinci oluşuyor inşallah insanların üzerinde.
Ve hocamızın bunun gibi sadece bir tanesini örnek verdik şimdi. 1300'ün üzerinde söylediği olay gerçekleşmiş.
Maşallah.
Çünkü Peygamberimizin hadislerinden ve Kur'an hakikatlerinden tam Allah'a güvenerek hocamız konuşuyor inşallah. Yani hocamız söyledi, bu tarz konularda öyle mantık yürütme olmaz. Yani Peygamberimiz şöyle olacak demişse bu öyle olacak manasına gelir. Allah'ın sünnetullah bu şekilde ise bu öyle olacak manasına gelir. Dolayısıyla İşte süper güçler şöyle yapar, işte kuraklık böyle gidiyor, devam edecek gibi gözüküyor, isteyen istediği gibi açıklama yapsın, işte küresel krizler oluyor, işte nedenlerini bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar, hiçbir nedeni yok zaten, yani öyle bir neden bulamıyorlar hiçbir şekilde. Allah'ın direkt ayrı zamanda yarattığı bir mucizesi. Dolayısıyla Peygamberimizin hadislerine sallallahu aleyhi ve sellem net bir şekilde teslim olduğumuz zaman ve Allah'ın ayetlerine de teslim olduğumuz zaman Allah'ın izniyle yanılma ihtimalimiz yok. Hocamız da dolayısıyla tam bir güven içerisinde Peygamberimizin her söylediğini anlatıyor, bildiriyor, olacak olayları anlatıyor ve zamanı gelince de olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Hadiste diğer slayta geçersek, hadiste belirtildiği gibi 2009'un Mart ayından sonra dünya genelinde yağışlarda büyük artış olmuş konuştuğumuz gibi. Hatta barajların kapakları aşırı doluluktan kırılmış ve binlerce insan evlerinden tahliye edilmiştir. Şu anda yaşanan sel felaketleri de bu yağmur artışının bir neticesindedir. Hakikaten de baktığımız zaman gazete küpürlerinde de maşallah %95.5 haberler var. Geçen yıl kuruyan göller yağışlarla hayat buldu diyor.
Hocamız 2008 senesinde. Kimseyi söyleyen birisi var mıydı dünya üzerinde?
Yok,
başka? Ben kimseden duymadım. Bu böyle devam edecek. İşte 6 sene sürecek, 10 sene sürecek. İşte mahvolduk. İşte Türkiye 2015 yılında Türkiye'de su kalmayacak. Dünyanın böyle enteresan yorumlar oluyordu. Hocamız çok kısa bir süre sonra dedi, yani anormal yağmur başlayacak ve insanlar dediğimiz gibi yani olmasın diye dua etmeye başlayacak. Hocamızın herhangi bir bilimsel çalışması olmadı bu konuda. İşte meteorolojiyle ilgili olsun veyahut da iklimle ilgili herhangi bir ekip tutup bununla ilgili bir çalışma yapmadı. Sadece Peygamberimizin hadisleri belli, net. Her gün bir tanesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğeri diğerine haber veriyor, o öbürsünü haber veriyor hadislerin olacak diye. Zaten çok teslim olduğu zaman bir insan Allah'a ve Peygamberimizin bildirdiği bu gerçekleri zaten çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyor. Hocamız da inşallah bunu yaptı.
İnşallah. Bir de bitti mi slaytlarımız?
Evet, bitti inşallah.
Şimdi şöyle zannediliyor ayrı zamanda yaşayan kişiler tarafından. 1980'li yıllarda sanki hocamız İlk defa Mehdi'yi anlattı zannediliyor. Sanki sadece biz Mehdi'yi anlatıyoruz zannediliyor. Ve hep de üzerimize geliyorlar. Niye Mehdi'yi anlatıyorsunuz diye. Sadece biz anlatmadık Mehdi Aleyhisselam'ı. Bizden önce yaşamış bir kere o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok detaylı, çok fazla bilgi vermiştir Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ve onun geleceği dönemde olacak olaylarla ilgili ve onun fiziksel özellikleri ve onun manevi özellikleri. Bakın çok detaylı anlatmış Peygamber Efendimiz. Hep söylüyoruz. Sahabe 5 vakit soru soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Mehdi'yi bize anlat. Nasıldır? Ne yapacak? Özellikleri. O kadar çok soru sormuşlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o kadar çok detay vermiştir. Sonra ehli sünnet alimleri, ehli sünnet ulemaları yüzyıllardır Hazreti Mehdi konusunda hemfikirdirler. İcma halindedirler. Ortak görüş ve kanaate sahiptirler. Yani o zaman şöyle oluyor. Hocamıza niçin Mehdi'yi anlatıyorsun diyenler, haşa, Peygamber Efendimiz'e de o zaman niçin Mehdi'yi anlatıyorsun demiş olabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen bütün o mübarek İslam alimleri, ehli sünnet ulemasına da aynısını söylüyorlar demektir. Ve hatta şöyle de düşünebiliriz. Bu kişiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşamış olsaydı veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki ehli sünnet ulemasının döneminde yaşamış olsalardı, demek ki hocamıza dediklerinin aynısını o mübarek şahıslara diyeceklerdi. Çünkü o mübarek şahıslar da hocamız gibi detaylı her gün dünyanın en önemli konusu olan Hazreti Mehdi'den bahsetmişlerdir. Yani bu sadece ayrı zamanda olan bir şey değildir. Eskilerin de mantığı aynıdır. Onlar da, kim onlar? İslam inancından uzak, ehli sünnet olmayan kişiler tabii ki Mehdi Aleyhisselam konusundan rahatsız olacaklar. Elbette ne de güzel. Ama samimi müminler, samimi Müslümanlar Hazreti Mehdi konusundan rahatsız olmazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın işaretli birçok ayet vardır bu hususta. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi ve müjdesi vardır.
İnşallah.
O mübarek torunuyla ilgili. Onun için rahatsız olanlar bu konudan bize şunu söylesinler. Kardeşim siz hangi inanca tabisiniz? Ha, olabilir belki görüntün bir Müslüman görünümü verebilir. Yani ne bileyim, klasik Müslüman görünümünü herkes bilir. Bazı işte model kıyafet tercihleri yapıyorlar o kişiler. O bizi ilgilendirmez. Yani o bir kıyafet tercihi olabilir. Bize diyecek ki ben ehli sünnetim veya ben ehli sünnet değilim diyecek. Peki biz bir kişinin ehli sünnet olup olmadığını anlayamaz mıyız? Anlarız.
Anlarız.
Kıyafetinden anlaşılmaz o. Anlattıklarından anlaşılır. Değil mi? Eğer bir kişi diyorsa ki biz ahir zamandayız ama Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek, beklemeyin. Veya geldi geçti. Veya bilmem kaç yıl sonra gelecek bu yüzyılda değil diyorsa o kişi ehli sünnet inancında olduğunu söyleyemez. Niçin söyleyemez? O da çok basittir. Hanefi, Hanbeli, Şafi, Maliki mezhepleri var değil mi ehli sünnette? Ya bunlardan birine dahil olması gerekiyor. Tabi olması gerekiyor o kişinin. Bu dört mezhepte de ehli sünnet inancında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ve birlikte namaz kılışları var.
Evet.
Dördünde de temel itikattır bu.
İnşallah.
O zaman soracağız. Sen hangi ehli sünnet inancındasın kardeş diyeceğiz. Bize cevap verecek. Dördünden biri. Ama bak bu dördü de Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini ve Hazreti İsa'nın nuzulünü kabul ediyor. Sen etmiyorsun. Anlatımları da yok diyorsun. Mehdi gelmeyecek diyorsun. Çok açık. O zaman sen ehli sünnet inancında biri değilsin. Bu kadar. Ha başka bir şeye inan canım, biz ne yapalım ya, biz zaten inanç özgürlüğü var. Zaten şeytanın Allah sınırı, dinde zorlama yoktur buyuruyor Cenab-ı Allah. Zaten öyle bir zorlama olmaz. Bu gönül muhabbet işidir bu. Amelidir. Yani öyle zorla Mehdi gelecek işte inanacaksın, böyle bir şey yok.
Bir şey.
Sen peygamberimizin sözünü o değerli sözlerine itibar etmiyor olabilirsin. Bana ne, bize ne? O seni bağlar. Ama biz o nurlu, o mübarek ağzından çıkan her kelime, her söze olağanüstü bir dikkat verir ve tabi oluruz. Peygamberimiz gelecek dedi mi, gelecektir o, tamam. Daha onun ikinci bir şey olmaz. Veya şeytanın Allah sınırım kelimeleri konuldukları yerlerden değiştirirler diyor ayette. Peygamber Efendimiz'in hadislerini değiştirmeyeceksin. Olduğu gibi anlatacaksın. Anlatırken de akla, vicdana ve adetullah'a uygun anlatacaksın. Haşa öyle masal anlatır gibi olmaz. İnsanların aklını böyle karıştırmayacaksın. Peygamber Efendimiz onu nezaketli, veciz bir üslupla anlatmıştır ki aklı başında olanlar, samimi, kalben değil mi, oturtmuş Müslümanlığı insanların anlayacağını bildiği için öyle anlatmıştır. Ama senin o ahmak kafanla anlaşılmayacağı bellidir. Sen çünkü pis bakıyorsun, çirkin bakıyorsun. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi adam diyor siyah gözlük takmış diyor gözüne. her taraf niye karanlık diyor. Niçin diyor zifiri karanlık her taraf diyor. Veya diyor koskoca güneş orada duruyor diyor. Gözünü kapatıyor, yok güneş yok diyor diyor millete. Ya kardeşim gözünü kapatırsan güneşi görmezsin tabii. Ama sen güneşi kapasan da diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, gözünü kapasan da güneşin varlığını inkar edemezsin. Güneş oradadır diyor. Tıpkı Hazreti Mehdi gibi, Hazreti Mehdi de yeryüzüne güneş gibi doğacak. Hatta hadis-i şerifte yeryüzündeki bütün gam ve zulümatı güneş gibi doğarak yok eder diyor.
İnşallah.
Güneş bütün dünyaya doğar.
Elhamdülillah.
Sadece Türkiye, İstanbul, işte Afrika değil değil mi? Herkesi bir doğdu mu bütün yeryüzünü aydınlatır. O güneş ahir zamanın güneşi Mehdi Aleyhisselam'dır. Biz mesela Hanefi mezhebinde, yine Hanefi mezhebinde tabiim deyip de Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenlere söyleyelim. Haberi olmayabilir o vatandaşın veya kişilerin. Bakın İmam Hanefi, Ebu Hanife ahir zamanla Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ile ilgili nasıl sözler buyurmuş? Fıkı Ekber kitabından izleyicilerimiz bulabilir. Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Hazreti Mehdi gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşecektirler. Görüyor musun? İmamımız Ebu Hanife ne diyor? Bir, Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi sahih haberlerdir ve kıyamet alametleridir. Haktır ve olacaktır diyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi diyor. Zaten Ehl-i Sünnet itikadında 10 tane kıyamet alameti vardır. Bu herkes bilir bunu. Bu 10 kıyamet alametlerinden ikisi Hazreti İsa'nın gelişi, ikinci kez nüzulü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur, çıkışı. Birlikte namaz kılmaları. Ya bu çok bilinen bir şeydir. 10 tane kıyamet alameti. Yani halk, bu konularla ilgilenmeyen halk demeyeyim de kişiler dahi bilir bunu yani. Çok ünlüdür bu. Çünkü Ehl-i Sünnet inancında vardır bu. Sen yok diyorsun. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyorsun. Hazreti İsa da gelmeyecek diyorsun. İşte o zaman adama sorarlar, sen görüntüne öyle olduğunu iddia ediyorsun ama hangi Ehl-i Sünnet inancına veya Ehl-i Sünnet inancında mısın derler. Çünkü yaptığın açıklamalar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarına aykırı, uymuyor. Bak Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi yayınına bakalım. Bu konudaki itikatla ilgili ne diyor? Bakın diyor ki, Ehl-i Sünnet mezhepleri Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyamete yakın bir dönemde geri geleceğine, Deccal'in çıkışından sonra yeryüzüne ineceğine, Deccal'i öldüreceğine, yani fikren etkisiz hale getireceğine, domuzu öldüreceğine, yani Hristiyanlık daha sonradan dahil edilmiş olan batılı inançları kaldıracağına, namaz kılarken Kabe'ye yöneleceğine ittifak etmişlerdir diyor. Bak Ehl-i Sünnet, yani mezhep imamları bu konuda ittifak etmişlerdir diyor. Sen ne yapıyorsun? Yok ben başka kafadan, benimki, ben inanmıyorum. Tamam, sen başka kafadan olabilirsin, bizim seninle bir şeyimiz yok. Ama Ehl-i Sünnet imamları icma ile ittifak etmişlerdir. Ne? Deccal'in gelişi, Hazreti İsa'nın nüzulü, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı. Sen bunun dışında bir şey söylersen nasıl anlayacağız biz bunu? Neye göre yorumlayacağız? Demek ki sen Ehl-i Sünnet değilsin diyeceğiz, bu kadar. Devam ediyor. Bu konudaki muhalefeti ne sayıyor biliyor musun? İmamlarımız, sapıklık. Hangi konudaki muhalefeti? İşte az önce anlattığımız. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek, muhalefet edersen, ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte resmi yayını ya. Ehl-i Sünnet imamları bu konuyu sapıklık olarak kabul ediyorlar. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek ve Hazreti İsa gelmeyecek diyenlerin durumunu. Bu şekilde devam ediyor. Mesela bir tane daha örnek verelim. İyice kafalara otursun. Kıyametten önce meydana gelecek olan hadislerle kıyametin alametleri konusu Kur'an ve sünnet tarafından işlenmiştir. Bu alametlerin hepsi birden dinden oldukları zaruretle bilinen şeylerdendir. Meydana gelmemiş gaybiyatla ilgili de olsalar, Müslüman bireyin bunlardan şüpheye düşmesi veya onları temelden inkar etmesi caiz değildir. Bak İslam akaidi bu da. Caiz değil. Olmaz diyor İslam akaidi. Sen İslam akaidine tabi misin? tabiysen inkar edemezsin bu konuyu inşallah.
Zaten inkar edilecek bir durum hani kesinlikle değil. Şu anda mesela Müslüman olmayanlara bakıyoruz. Peygamberimizin hadislerini görüp Müslüman oluyorlar. Peygamberimizin bildirdiği gerçeklerin, bildirdiği olayların aynen gerçekleşmesini görüp mesela Müslüman olmayan kişiler iman ediyor. Bir kısım çok küçük bir zümre Müslüman olduğunu söylediği halde bunları reddetmeye çalışıyor. Evet. Ne olmuş oluyor bu? Çok garip bir durum olmuş oluyor. O yüzden hani buna çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi yine alametlerle ilgili bir videomuz hazır.
İnşallah.
Onu bir izleyip ondan sonra devam edelim inşallah.
Bir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
İşte Peygamber Efendimiz bu kadar açık ve net tarif etmiş. Bu kadar fazla açıklama varken birileri de çıkıp diyor ki ya siz bunlara bakmayın, böyle bir şey yok diyorlar. Biz senin dediğine bakmayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine bakarız, sözüne bakarız, itibar ediyoruz. İnancımız tamdır bu konuda. Nitekim alametleri de Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi biz gözümüzle gördük. Sana ihtiyacımız yok bizim. Yani. Bizim kafamız çalışıyor. Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Kalben de bir sorunumuz yok. Gözümüz de gayet iyi görüyor. Ki bunlar artık yani görülmecek gibi olaylar değil işte Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurat öncesi alametleri. Olağanüstü harika olaylardır. Yani daha önce hiç olmamış tam zamanında ve yerinde olay mahallinde olan olaylardır. Yani maşallah. Bu böyle yani sıradan olmadığı belli. Bir olağanüstülük var, bir harikalık var. Gözü bozuk olan da görür. Yani ille de göz sağlığı olmasa ya gözü bozuk olan da görür. Hatta gözü olmayan da fark eder. Kulağıyla duyar, hisseder. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi acayip olaylar oluyor. Adam diyor ki yok ya siz bunlara bakmayın. Bunlar normal yağmur yağması gibi bir konudur. Her zaman yağmur yağar. Ne var ki diyor. Öyle olmaz. İnşallah. Kafayı açacak. Bir de biz onu evrimci beylere de söylüyoruz. Bu hurafeci beylere de söylüyoruz. Samimi olacaklar. Samimiyet çok önemli. Yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu birçok ayet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu birçok hadis ve o mübarekten sonra gelen yine mübarek İslam alimleri hepsi icma ile ortak fikir ve kanaatle aynı şeyi söylemişlerdir. Biz onlardan aldığımız emaneti bugün ahir zamanda büyük bir efendim değer vererek, kıymet vererek taşıyoruz. Bundan rahatsız olmayacaklar. Bu dediğim gibi yani bizim böyle ilk defa söylediğimiz bir şey değil ki. Peygamberimizin vasiyeti bu. Emaneti. Onu aldık. Layık ve ehil olmaya gayret ediyoruz tabii. Ve nasıl ki Peygamber Efendimiz o kıymetli vaktinin büyük kısmını bu konuya ayırmış. Sahabeye anlatmış. Biz de şimdi o emaneti aldık. Ahir zamandaki inanan, samimi Müslümanlara ve herkese bu konuyu anlatıyoruz. Niye bundan rahatsız oluyorsun? Ne var bunda? Bizim söylediklerimiz doğru, hak, kaynaklarımız da sağlam. Ya bunda rahatsız olacak bir şey yok. Yani işte bundan rahatsız oluyorsun. Bak insanın aklına başka şeyler gelir ha. Yani çok garip şeyler gelir. Bunlardan, Kur'an'dan, hadislerden, İslam alimlerinin açıklamalarından neden rahatsızlık duyuyorsun? Bak soru işareti gelir Müslümanların kafasına. Onun için böyle şeyler yapmayacaklar. İslam akaidinde ne dedik? Kabul edilmiştir bu. Sen istediğin kadar bağır çağır Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye. Senden önce, senden önceki o mübarek şahıslar zaten bu konuda efendim ortak kanaate sahipler, görüşe sahipler. Sen ne dersen de. Bir tane daha örnek verelim. Kalpteki bu konudaki hastalığa
şifa olur. Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişiyle ilgili çok fazla hadis vardır. Bak İslam akaidi. Kısacası bunlar Resulullah'tan gelen mütevatir hadislerdir. Gördün mü? Yok diyorsun sen, acayip bir açıklamalar yapıyor hadislerle ilgili. Olmayacak hadisler, olmayacak açıklamalar yapıyor. Adetullah'a aykırı. Ama öyle değil. Bak ne diyormuş İslam akaidi? Bunlar Resulullah'tan gelen mütevatir hadislerdir diyor. Bunun içindir ki Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar ineceğine dair inanç hususunda Müslümanlar arasında bir icma hasıl olmuştur diyor. Hadisler mütevatir olunca Müslümanlar arasında da icma hakim oluyor, hasıl oluyor. Hazreti İsa ahir zamanda hadislerde Resulullah'ın nitelendirdiği vasıf ve biçimde inecektir. Ve Allah Teala'nın muhkem olan kitabında açık ve sarih olarak beyan edildiği gibi, ettiği gibi ancak sağ olarak dünyevi bedeniyle göğe kaldırılmıştır. Sen diyorsun ki Hazreti İsa gelmeyecek, öldü diyorsun. Bak İslam akaidi ne diyor? Kur'an'da bu konu vardır, göğe alınmıştır. Hazreti İsa ölmemiştir, göğe alınmıştır ve ikinci kez dünyaya indirilecektir buyuruyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Kısa bir aramız var galiba.
Evet, kısa bir aramız var. Tekrar birlikte olacağız. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
İnşallah.
Evet, biraz önce ahir zaman alametlerinden bahsettik. Şimdi ahir zaman alametlerini bazı kabul etmeyen insanların olduğundan bahsettik. Ve bunu yaparken de biz ehli sünnetiz diye kabul etmediklerini gördük. Şimdi tabii o çok küçük bir zümredir ama yine de hani onların bu değişik davranışlarını dillendirmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Çünkü zarar verebiliyorlar. Büyük zararlar verebiliyorlar. Şimdi mesela biz işte ehli sünnete çok titiz olduklarını söyleyip kendi seçtikleri şeyleri mesela ön plana çıkartıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? İşte biz diyorlar ehli sünnetiz. Peygamberimiz evlenmiştir. Dolayısıyla evlenmek sünnettir. Bizim için öncelikli şey evliliktir. Biz hayatımızı evliliğe göre kurarız diyorlar. Tabii ki evlenmek çok güzel bir şey. Peygamberimizin de yaptığı bir şey. Ama evlilik birinci planda değildir Müslüman için. Birinci planda Allah'ın farz olarak bildirdiği mücadeledir inşallah. Mesela bakıyoruz ticaret diyorlar. Tabii ki Müslüman ticaret yapar. Ama ticareti birinci plana almaz. İşte Peygamberimiz ticaret yapmıştı. Ticaret sünnettir. O yüzden biz çok titiziz ehli sünnete. O yüzden ticaret yapıyoruz. İşte ne yapıyorsun başka? İşte pilav yiyoruz, kavun yiyoruz. Bunlar da sünnet, bunları yemek. Onları aynı zamanda yapıyoruz. İşte Peygamberimiz gezmiştir. Biz de geziyoruz. Ülke ülke dolaşıyoruz. Ondan sonra o da sünnettir. O yüzden onu yapıyoruz. İşte Alplere gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Ondan sonra bu tarz böyle mantıklarla aslında sadece kendi nefislerinin istediği şeyleri yapıp ön plana çıkarıp biz de bunu ehli sünnete acayip titiziz diye anlatmaya çalışıyorlar. Tabii bu şuna benziyor aslında. Hani gündelik hayatta hepimizin yaşadığı bazı samimiyetsiz durumlar olabiliyor. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi mesela hasta ziyaretleri olur. Ve normalde hani çok sevdiği birisi değildir ama ziyaret etmek zorundadır. Normalde çünkü sevdiği birisi olsa hani saatlerce yanından ayrılmak istemez. Görmek ister, konuşmak ister, muhabbet etmek ister. Bazen giderler mesela, işte işi vardır veyahut da sıkılır onun yanında. Şöyle bir şey söyleyip yanından ayrılır. Şimdi sen hastasın, seni de daha fazla yormayalım. Seni yormak istemiyorum. O yüzden ben gidiyorum. Hadi işte Allah şifa versin diye ayrılır. Halbuki asıl amacı bir an önce ortamı terk etmektir. Ama sanki onun iyiliğini düşünüyormuş gibi bir mantıkla seni yormak istemiyor. Evet, kaçma şeklinde olur. Mesela telefon açar birisi, karşı tarafa konuşur. Şimdi karşı taraf sıkılınca, telefonu açılan kişi sıkılınca der ki hadi çok yazmasın sana deyip mesela kapatma yoluna gider. Sanki onu düşünüyormuş gibi bir mantığı öne sürüp halbuki bir önce muhabbeti bitirmeyeceğiz çünkü çok sıkılmıştır. Ama onu seni düşünüyorum bak çok yazmasın telefon diye. Böyle bir mantık cevap. Mesela yemek yer. Yemeği artık böyle tıka basa dolar. Yiyemeyecek hale gelir. Böyle ufak bir şey artar. Ondan sonra gelir mesela bak sana da ayırdım yemekler. O yiyemediği kısmını verir. Normalde ilk başta paylaşmaz. Ama artınca hadi bunu da sana ayırdım ben. Şimdi böyle mesela insanları, bazıları kandırdığını düşünebilir. Ama buna insanlar da kanmaz aslında. Bilir yani onun neden söylediğini. Ama haşa, şöyle çok basit kurnazlıklarla haşa Allah'ı kandırdıklarını düşünüyor bazıları. Yani biraz önce bahsettiğimiz mantıklar. Haşa,
evet.
Yani diyor ki mesela ben diyor çok titizim diyor ehli sünnete. Peygamberimiz ne yapmış? Evlenmiş diyor. O yüzden diyor birinci önceliktir diyor evlilik benim için diyor. Halbuki normal bıraksan o kişiyi zaten birinci önceliği evlilik. Yani peygamberimizin evlenip olup evlenmemesiyle alakası yok. Aynı bu biraz önce bahsettiğimiz mantıktaki gibidir. Yani sanki bir şeye titiz olduğunu gibi olmuş gibi gösterip peygamberimizin sünnetine. Halbuki kendi istediğini yapar. Kendi rahatına yönelik olanı yapar. Mesela gezmek. Adam zaten gezmek istiyor. Ülke ülke dolaşayım diyor. Yani bu kadar mesela Müslümanlara zulmedilirken senin böyle hani boş vakit geçirmen, bu kadar para harcaman normal mi dediğimizde ben peygamberimizin sünnetini yerine getiriyorum. Geziyorum, ülke ülke dolaşıyorum. Allah ayette mesela dağlara gidip Allah'ı anın buyurmuş. Ben de alplere gidiyorum. Alplerde dolaşıyorum işte. Orada Allah'ın emrini yerine getiriyorum diyor. Yani buna orta derecede saflıktaki bir insan bile buna inanmaz.
Sadece evet. Kendisini kandırmış olur yani bu durumda.
Tabii. Tabii kendisini kandırmış oluyor ama saflığı çok enteresan. Haşa Allah'ı ahirette bunlarla ikna edebileceğini düşünüyor. Yani Allah senin bilmez mi böyle kurnazlık yapmaya çalıştığını? Normal orta dereceli insanın aklı, yani bir gram aklı var zaten. Yani Allah'ın sonsuz aklı karşısında insanın aklı zaten çok komik kalıyor, sıfırdır yani. Sen orta derecede akılda bir insanı bile kandıramazken sonsuz akıl sahibi ve senin o bilinçaltını dahi an an yaratan Allah'ı nasıl haşa aldatabileceğini düşünebiliyorsun? Ahirette Allah sana o kadar Müslümanlar ölürken, şehit edilirken, eziyet edilirken senin mücadele yapman gerekmiyor muydu? Birinci öncelik diye belirlediğin şeyler yerine mücadeleyi birinci öncelik olarak belirlemen gerekmiyor mu deyince ama ben peygamberimizin sünnetini yerine getiriyordum diyebilecek misin orada?
Doğru.
Yani diyebiliyorsan da bayağı artık kafan gitmiş demek ki. Yani Allah karşısında halen daha öyle bir Allah'ı aşağı aldatabileceğini düşünüyorsan demek ki hiç kafa yok.
Tabii.
Yani akıl denen bir alamet olmamış oluyor.
Evet, Allah da Kur'an'da bizi bildiriyor zaten. Yani Akın Hocam maşallah çok güzel söyledi. Serdar Hocam da belirtti biraz önce. Onlar sözleri ve ifadeleriyle değil mi biz onları biliriz zaten. Ama bunu Allah bu samimiyeti görmemizi... bu samimiyetsizliği görmemize Allah Kur'an'da şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Muhammed suresi 30. ayette. Eğer dilersek sana onları elbette gösteririz. Yani bu bir takım samimiyetsiz insanlar. Yani o vicdanları kendileri bilir kendilerini. Böylelikle onları simalarından tanırsınız. Tanırsın. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah amellerinizi bilir diyor Cenab-ı Allah. Şimdi yani net olarak değil mi? Anlaşılmıyor mu burada?
Anlaşılıyor.
Yani Allah birçok ayetinde de bizi belirtiyor zaten. Şimdi Akın Hocam onların detaylarını verdi. İşte Peygamber Efendimizin sünneti diye, sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye bir takım şeyler yapıyor. O bir takım insanlar. Öncelikli olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 vakit sahabeye Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyordu. Yani öncelikli olarak bu vardı. Niye anlatmıyorsun madem öyle? Bir de yani bakın biraz önce alametlerini değil mi saydık Mehdi Aleyhisselam'ın? Kanı durduracak diyor. Kan akıtmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Ha şimdi böyle bir insanların zengin olacak değil mi? Herkese eşit dağıtacağını söylüyor. Şimdi bir takım insanlar böyle rahatı yerinde diye paralarını artık tamam yapmış, işte holdinglerini yapmış, onların başına geçmiş diye dünyadaki zulümden haberleri yok gibi davranmaları samimi mi? Bunların bu samimiyetsiz olduklarını kendileri de biliyorlar. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde utanacaklarını da biliyorlar.
Kendileri şahit diyor ama. o tarz kişileri. Diyor yani ben diyor ehli kitap görüşmek istemiyorum diyor ilk başta. Yani zaten Müslümanlara karşı bile sevgisi yok kişinin. Sevmiyor yani Müslümanları da sevmiyor. Nefret ediyor hatta.
Tabii.
Allah karışıklıklarını arttırsın diyor. Yani bela okuyor Müslümanlara. Ehli kitap hakkında ne düşünüyorsun deyince adam zaten öyle bir irkiliyor. Ya ben daha Müslümanları sevmiyorum diyor. Sen bana ehli kitaptan bahsediyorsun diyor. Ehli kitap hakkında ne düşünüyorsun diyoruz. Yani hiçbirisiyle ben görüşmem diyor bir kere. Allah ayette onları dost edinmeyin dedi diyor. Şimdi bir tane ayeti alıp onu da yanlış yorumlayıp kendi nefsinin istediğini yapıyor. Yani herhangi bir Allah'ın emrine göre hareket etmiyor. Bir ayeti alıp onu da kendi nefsine göre yorumluyor. Allah ayette onları yönetici edinmeyin. Kendi başınızda akıl alacağınız kişiler konumuna getirmeyin buyuruyor. Dost edinme kelimesinin manası odur. Ama başka ayetlere baktığımız zaman mesela Allah ayette Ali İmran suresi 113. ayette şeytan Allah'a sığınma. Onların hepsi bir değildir diyor. Hepsi bir değil diyor Allah. Bir topluluk vardır ki kitap ehlinden gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar buyuruyor Allah.
Maşallah.
Hepsinin bir olmadığını söylüyor Allah ve secdeye kapanan birisi hani sevgi duyması gereken birisidir. Allah yemekleri size helaldir buyuruyor. Birlikte yemek yiyeceksiniz buyuruyor. Tek bir Allah'a davet edeceksiniz diyor ehli kitabı. Emir veriyor. Bakıyoruz. Ya adam hiç böyle şeylerle kesinlikle uğraşmak istemiyor. Yani ben diyor bunlarla hiç uğraşamam diyor. Yani ben de Müslümanları sevmiyorum ki diyor. Yani ehli kitapla bir de oturacağım, tebliğ yapacağım. Kendim zaten daha Allah'a inanmıyorum diyor. Ahiret inancım yok diyor. Ben yani öyle dini bir yani annemden babamdan geldi şekilde devam ediyor işte diyor. Yani ben dini hayattaki doğruları yaşamak için yaşamıyorum ki diyor.
İnşallah.
Kalkıp da bir de bunu Hristiyanlara Yahudilere mi anlatacağım diyor. Yani onunla şimdi beni hiçbir şey yapmayın diyor. Yani kusura bakmayın beni hiç yani muhatap etmeyin diyor. E sen bunu dersen yani ahiretteki durumun
tabii.
Allah alem çok kötü olur yani. Çünkü Allah'ın ayetleriyle tamamen bir çelişki içerisinde. Tamamen nefsani. Peygamberimizin sünnetiyle sallallahu aleyhi ve sellem tamamen çelişkili. Tamamen böyle yani ben rahat etmek istiyorum. Ben bu dünyayı istediğim gibi yaşamak istiyorum. Beni bırakın. Ben doğrularımı belirlerim. İsteklerimi, hayata dair isteklerimi belirlerim. Sonra işte rivayetlerin arasından bir hadisi alırım. Kendi kafama göre yorumlarım. Sonra da o hadisi uyguluyorum derim kendime. Sonra ayetlerin arasından genel bütün hükümleri almam. Sadece bir ayeti alırım. Onun üzerine ondan sonra değişik bir de yorumlar yaparım.
İnşallah.
Sonra onu kendi nefsime uydururum. Yalnız bunu Allah ahirette hesabını sorduğunda bunun hesabını veremez.
İnşallah.
Veremez.
Onu şimdiden söylemiş olalım, tamam. Uyarmış olalım. Cehennem var. Yani Allah'ın ayetlerini yaşamazsan ve kabul etmezsen Allah cehennemi müjdeleyin buyuruyor. Yani sen ben uyguluyorum, inanıyorum diye ortaya çıkıp çıkmaman önemli değil. Yani Allah zaten senin bilinçaltını daha iyi yaratıyor. Senin o kurnazlığın zaten dediğimiz gibi orta dereceli bir akılda bir insan bile anlar. Biz mesela anlıyoruz. Tek bir cümlesinden bile. Bizim aklımızla Allah'ın aklı. Sonsuz akıl. Bizim sınırlı aklımız. Sıfırdır yani yanında. Biz bile anlıyorsak zaten Allah anlaması zaten söz konusu. Yani cümle içinde kullanınca bile garip geliyor. Allah bilinçaltını yaratıyor. Düşüncelerini yaratıyor. Zaten Allah senin ne olduğunu biliyor.
Tabii maşallah.
İnşallah.
Tabii vicdanlı bir insan da zaten neyin öncelikli olduğunu bilir. Yani ahir zamanı bu kadar hocamızın vesilesiyle detaylı olarak anlatıyoruz. Vicdan her zaman dediğim gibi öncelikli olan konuyu bilir. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ayette şu şekil buyuruyor. Saf suresi 8. ayet. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Yani Mehdiyet bir kader olduğunu söylemişti hocamız. Mehdiyet bir kader doğrultusunda ilerliyor. Yani bir takım insanlar istemese de bu Mehdiyet çığ gibi zaten büyümeye devam ediyor. Hocamız bakın şöyle söylemişti. Mehdiyet güneş gibidir demişti. İnsanlar ısınır, aydınlanırlar ama kaynağını bilmezler demişti. Maşallah. İnsanlar bu bereketi, içinde bu güveni zaten artık hocamızın öğretileri doğrusunda artık bilmeye başladılar inşallah. Dolayısıyla o güven içinde de insanlar daha böyle değil mi sevinçli bakıyor. Allah'ın izniyle.
Evet, şimdi bir slaytımız var. 2007 yılında dünyayı saran ekonomik krizle ilgili. Hı hı. Ve bunun daha önceden bildirilmesi, Peygamber Efendimiz'in böyle mucizevi bir şeyi söylemesiyle ilgili bir slaytımız var. Slaytımızı şimdi görelim. 2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir ahir zaman alametidir. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlayan kriz yalnızca ABD'yi etkilememiştir. İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya ve Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike haline almıştır. Zaten gazete küpürleri şimdi ekrana gelecek. Evet, 101 yıllık GM artık kit oldu. Kriz dünyayı fena vuracak. Avrupa'da çöküş korkusu gibi. Birçok gazetelerde haberler görüldü. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, dünyada yaşanan bu ekonomik kriz için şöyle bir açıklama yapmıştır. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var ve bir insani felaketi önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz. Yani durumun vehametini Dünya Bankası Başkanı da söylemiş bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık olarak 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerinde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğuna haber vermiştir bize. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek. İnsanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi, piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Bunların hepsi sahih hadisler. Yani Peygamber Efendimiz de oluşacak krizi, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve bununla ilgili büyük alametlerden olan dünyadaki krizi açık ve net bir şekilde bildirmiş bize.
İnşallah. Tabii Allah rızasının en çoğunu düşünmek çok önemli. Yani mesela bir tabii ki peygamberimizin sünnetini biz yerine getiririz Allah'ın izniyle olur ama her zaman Allah'ın rızasının en çoğuna göre hareket etmek çok önemli. Mesela hocamızın işte kitaplarında verdiği örnekler var bununla ilgili. Mesela bir su baskını olsa, mesela 10 katlı bir apartman olsa, biz şimdi su baskını sel olduğu zaman ve de sular yavaş yavaş çıkıyor olsa mesela, kat kat ilerliyor olsa, biz mesela ikinci kattayız, beşinci kata çıkıp durur muyuz? Tamam, yeterli bu kadar, yani daha ne kadar su gelecek gibi mi deriz, yoksa onuncu kata kadar çıkıp, hatta onun da terasına çıkıp, hatta terasında da daha bir yükseklik varsa onun da tepesine mi çıkarız? Eğer böyle sürekli sular yükseliyorsa. Tabii ki bunu yaparız. Şu an bulunduğumuz durumda zaten aynı. Yani bizim Allah rızasının en çoğunu aradığımızda, baktığımızda şu anda mücadele etmemiz gerekiyor. Onu görüyoruz. Dolayısıyla işte 5. kata çıkıp orada bir eve girsem, bir binaya, işte daireye girsem bana yeterli olur gibi bir mantık kesinlikle olmaz. İnşallah. Hocamızın tabii eserlerinde çok fazla bu tarz örnekler var. Mesela bir yakınımız kalp krizi geçirse, işte hastaneye yetiştirilmesi gerekse, mesela en hızlı bir şekilde mi süreriz arabayı? Yani onu hastaneye getirmek için. Yoksa işte 60'la gidiyoruz, yeterli zaten. İşte bu hız yeterli mi deriz? En hızlı bir şekilde gideriz değil mi?
Yani önce yetiştirmeye çalışırız.
Kalp krizi geçirdi mesela. Bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor. Belli ki hayatını kaybedecek. Yok yani 80'le gitsem de yeterli. Çok da hız yapmanın lüzumu yok diye kimse düşünmez. Bir ambulansa bakıyoruz mesela. Hiçbir ambulans öyle yavaş kullanmıyor arabayı. Yani hastaneye getirme işte en yüksek hızda kullanıyor. Bütün işte kornalarını çalıyor, işte alarmlarını çalıyor. En fazlasını yapmaya çalışıyor hastaneye yetiştirmek için. İşte ben sadece korna çalsam yeterli demiyor hiçbir ambulans şoförü. Veyahut da 50 ile gitsem yeterli demiyor. Dolayısıyla Allah rızasının en çoğunu aramaya kalktığımızda da Allah'ın izniyle bu anlatılanları değil, Kur'an'da bildirilen mücadeleyi biz yapmamız gerektiği anlaşılıyor. Biz de hocamızın vesilesiyle onu yapıyoruz inşallah.
Vicdanı eğitmek inşallah asıl, değil mi? Çok önemli. Çünkü bu örneklerde mesela insan kendi başına geldiğinde o hızla arabayı sürüyor, değil mi? Bir yakınlı ambulansa bindirse bile ona bile o telkini veriyor. Hadi çabuk gidelim şeklinde. Yani insan mesela Müslümanları öldürüyorlar, şehit ediyorlar. İnsan kendisinin olarak görmediği için bu konuları normal. Yani o zaman işte o alt alta sıraladın ya hocam.
Kendi yakını gibi görmesi lazım yani oradaki
tabii
olayları
ki.
Da.
Yani Müslümanlar yalnız kardeştirler diyor Allah. Kardeşlerimizi orada öldürüyorlar. Yani öncelik olan ne? O kanın durması inşallah.
İnşallah.
Evet, bir de mesela cehennem çukurunun yanında olduğunu farz edelim mesela. Herkes kendisi düşünsün. Yaptığı amelleri, salih amelleri mesela ona göre yapması gerekiyor. Yani cehennem çukurunun kenarında cehenneme gitme ve cennete gitme ihtimali olan bir durumda olduğunu düşünsün. Herkesi hayal etsin. Şu anda yaptığı amellerin daha çoğunu nasıl yapabilir? Mutlaka daha akılcı düşünmeye başlayacaktır. Çünkü yapılan ameller yeterli olmayabilir. Bakın. Yani öyle biz işte şunu yaptık, bunu yaptık. O yeterli olmayabilir. Çünkü Allah ayette çok değişik bir bilgi vermiş Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Cehennemin içinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Demek ki salih amelde yaptıklarını söylüyorlar. Yani dünyada bir salih amel yapıyoruz diyorlar zaten. Yani Allah rızasına, peygamberimizin sünnetine göre hareket ediyoruz diyorlar. Ama Allah doğru şeyi yapmadıkları için, doğru önceliği vermedikleri için, bakın ayette kendileri söylüyorlar. Kendi söyledikleri bir şey bu. Rabbimiz bizi çıkar, dünyaya gönder diyorlar. Yaptığımızdan başka, yani daha öncelikli olan, daha senin rızana uygun olan salih amellerde bulunalım. Ama Allah ayette size orada dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi?
Maşallah.
Ömür verilmiş bir kere düşünülecek kadar. Size uyaran da gelmişti. Allah mutlaka uyaran, Allah rızasının en çoğunu hatırlatan birisini, bir uyarıcı da gönderiyor. Bu bir arkadaşı olabilir, bir peygamberi olabilir, bir elçi olabilir, etrafındaki birisi olabilir. Veyahut da biz şu anda mesela yayın yapıyoruz. Canlı yayınla yüz binlerce kişiye ulaşıyoruz Allah'ın izniyle. O ekran başında bizi izleyen kişi de mesela uyarıyı almış oluyor. Aynı zamanda biz de uyarıyı almış oluyoruz. Şu anda bunu mesela ben anlatmama rağmen ben de uyarı almış oluyorum. Yani çünkü Allah konuşturuyor inşallah. Öyleyse azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur diyor Allah. Bu kişilerin azabın içerisinde olacağını ve sonsuz azabı tadacağını bildiriyor. Ama sorduğun zaman ben salih amellerde bulunuyordum diyor. Cehennemde ise tamam diyor Allah'ım beni çıkar, yaptığımdan başka salih amellerde bulunayım. Tamam bu sefer biliyorum ben zaten diyor. Yani senin rızanın en çoğunun ne olduğunu biliyordum diyor. Bu sefer onu yapacağım, beni gönder diyor. Dolayısıyla yani çok dikkat edilmesi gereken bir şey.
Ahir zamanda ki en büyük ve en güzel ihlaslı davranış ve tabii ki Cenab-ı Allah'ın rızasına en uygun davranış ittihat-ı İslam'ı canhıraş istemektir. Şimdi az önce Ali Hocam da dedi adamın tabii kendisine dokunmuyor veya yakınlarına da dokunmuyor. O zaman iyi, rahat. Sakalını işte okşayıp, göbeğini kaşıyıp, kavunlu yemeye, pilavını yemeye devam ediyor. Ama durum öyle değil ki. Durum işte Evren Hocam da anlattı. Kan bütün dünyayı sarmış durumda. Yani bütün dünyada mezalim hakim. Yani şimdi biz anlatıyoruz ama yani bazıları anlamıyor olabilir. Veya anlamamazlıktan mı gelmeye çalışıyor nedir? Yani kan akmıyor mu kardeşim dünyada? Yani Afganistan, Pakistan, Doğu Türkistan, her yer yanıyor. Filistin ve Müslüman oldukları için, Allah'a inandıkları için biz tek bir Allah'a iman ediyoruz diyorlar. Ha öyle mi diyor inkarcılar? Hemen kafasına kurşun sıkıyor, şehit ediyor. Ya geçen işte hocamız gösterdi. Çok açık gösterdi. Suriye'deki mezalimi şehit etmişler. kafaları böyle patlamış, beyinler yere akmış, gözlerine oymuşlar. Gösterdi hocamız açık açık. Bunları görecekler, öyle yok. Ay bakmayın işte çok fena öyle görüntülere bak kardeşim. Bu Peygamber Efendimiz'in söylediği ahir zaman alametlerindendir ve sen buna göz yummayacaksın. Şeytan Allah sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bak böyle diyen insanlar var şu anda ahir zamanda. Bize katından bir veli, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden savaşmıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Allah. Mücadele, cehd etmiyorsunuz diyor. Sen ne yapıyorsun? Seyrediyorsun. Hatta seyredemiyorsun bile. O bakılmaz ona. Ya kardeşim bak, git şu anda mezalim altında zulüm gören insanların yanına, sor bakalım İttihat-ı İslam istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sor bakalım Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar mı, beklemiyorlar mı? Tabii ki bekliyorlar. Senin gibi o lüks evinde efendim kapında araban sıcakladın mı, havuza girecek durumda değil onlar. Her saniye hayati tehlike ve zulüm altında yaşıyorlar. Her saniye işkence görüyor insanlar. Ve onlar yana yakıla Hazreti Mehdi'yi bekliyorlar. Canhıraş, can havliyle. Ahir zamandaki en büyük farz vazifesidir. İttihat-ı İslam'ı istemek. Bediüzzaman Hazretleri açıkça söylüyor. Sen ne yapıyorsun? Tatil. Ay bunu aldım biraz. İşte efendim gideyim. Şöyle bir tatile git. Bir şey dediğimiz yok ama milleti de sürükleme peşinde. Tatil zamanı değil. Yani şu anda yapılması gereken bu akan kanın durdurulmasıdır. Nasıl olacak o? Fikri çalışmayla olacak. Hocamız onu tarif etmişti. Kana kanla cevap verilmez. O ahir zamanın şeyi değil. Üslubu değil. Fikren o kanı akıtanların fikri temel yapısını altından çekip aldın mı o boşluğa düşer. Hiçbir etkisi kalmaz. Yapamaz zaten. Çünkü deccali sistem fikren akıllarını sarmış. Kan akıllarını sarmış. Kur'an'la, hadislerle, sevgiyle, ilimle, şefkatle temizlersen akılları, insanlar böyle acayip işler yapmazlar. Ama paşaya sorduğumuzda vatandaşa ne olacak ki ben diyor, rahatım yerinde canım ne var. Ha oldu da bir gün bana olursa böyle bir şey, yani küfrün saldırısına ben de maruz kalırsam, o televizyonda izlediğim durum benim başıma gelirse, ben de şehit olurum ne güzel. Allah Allah. Sen Allah yolunda fikri mücadele yapma, cehd etme, çaba sarf etme, fedakarlık yapma, zora, çileye talip olma. Sürekli gez dolaş. Bir de üstelik Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine aykırı açıklamalar yap. Sonra, ondan sonra da şehit ol. Öyle yok. Öyle değil, yanlış biliyorsun. Şehitlik öyle bir mertebe değil. İnşallah hani tabii Müslümanların Cenab-ı Allah'tan istedikleri, arzu ettikleri bir makamdır. Gazilik ve şehitlik iki güzellikten biridir. Ama o Cenab-ı Allah'ın yolunda ahir zamanda mücadeleyle, cehdle, yani Allah yolunda enerji sarf etmekle, fikri mücadele yapmakla olabilecek bir şeydir inşallah. Öyle oturduğun yerden bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafası, ki çok çirkin bir kafadır. Olmaz. O kafayla olmaz. Sen de bir şey yapacaksın. Cenab-ı Allah sana sağlık vermiş. Bak zehir gibisin, kafanda çalışıyor. Başka şeyler yapmayı çok iyi biliyorsun. Özel mözel durumlarında. Ama buraya geldin mi işine gelmiyor. Öyle olmaz. Kur'an'da ne yazıyorsa ayetlerde tam söyleyeceksin. Dilini eğip bükmeyeceksin. Kelimeleri olduğu yerden değiştirmeyeceksin. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ahir zamanla ve Hazreti İsa ile ilgili açıktır, anlaşılırdır, adetullah'a da uygundur. Sen de öyle yapacaksın. Bunları açıklarken adetullah'a uygun açıklayacaksın. Akla ve vicdana uygun açıklayacaksın. Peygamber Efendimiz'e iftira etmeyeceksin. Bunlardan vazgeçersen Cenab-ı Allah inşallah biz de sana dua ederiz, seni affeder. Ama devam edersen, ısrar edersen sonun güzel olmaz. İnşallah. Hocam, ahiretteki son tabii inşallah.
Anlatırken şey aklıma geldi. Mesela bir ayette Allah, Hucurat Suresi 10. ayette Şeytan Allah'a sınır, müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Yani dolayısıyla Allah kardeştirler dediğine göre kardeş olmuş oluyoruz. Mesela Irak'ta, işte Libya'da, başka Müslüman ülkelerde şu anda zulüm gören kişiler bizim kardeşlerimiz. Yani bildiğimiz kardeş yani. Şimdi düşünelim. Bizim ablamız, abimiz, ekrandakiler de düşünsün, biz de düşünelim. Ablamız, abimiz veya da kız kardeşimiz, erkek kardeşimize şu anda birisi kaçırmış olsa, kafasına silah dayamış olsa ve onu öldürecek olsa, yani her an öldürebilecek durumda olsa veyahut da eziyet ediyor olsa, işkence ediyor olsa, kim şey diyebilir? Bir dakika ya, bizim düğün tarihi ayın kaçıydı? İşte evlilik hazırlıklarını da tamamlayalım. İşte kardeşin orada zulüm görüyor. Tamam ya, yani sonuçta sünnet yani evlenmek. Yani kardeşim orada kafasına silah dayanmış olabilir. Ama benim evlenmem gerekiyor yani. Ayın şunu tarihini de şey yaptık. İşte kartları da bastırdık, dağıtıyoruz. Onun telaşı içerisindeyim şu anda, lütfen benimle ilgilenme. Ondan sonra ayrıca ticari işlerim de var. Şu an biraz yoğunum. Kusura bakma, işte ilgilenemeyeceğim. Veyahut da onun haricinde ayrıca şimdi nişanlımla da tatile çıkacağız. Yaz geldi. Biliyorsun işte havalarda düzelmiş durumda şu anda. Temmuz ayında biz zaten önceden ayırmıştık. Bir tatilimiz var 2 haftalığına. İşte bilmem ne yerine oraya tatile gideceğiz. Kardeşin orada kafasına silah dayalı. Her an öldürebilirler. İşkence ediyorlar. Aşağılıyorlar. Gece gündüz zulmediyorlar. Ama yani sonuçta evlenmek de sünnet. Yani orada onu yapabiliyor olabilirler mi der böyle bir insan. Kim der bunu? Normal şunu demesi için bir insanın akli dengesinin bozuk olması lazım. Yani böyle bir şey yapabilmesi için. Ama baktığımız zaman Allah müminler kardeştir buyuruyor. Kardeşimiz ama onlar. Yani biz bunu yaparsak aynı duruma düşmüş oluyoruz o zaman bu kişiyle. Çünkü Allah'ın kardeştir diye bildirdiği kişiye bu yapılıyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim gece gündüz mücadele etmemiz lazım. Yani bu durumun bir an önce bitmesi gerekiyor. Allah bu durumun nasıl biteceğini söylüyor. Birleşeceksiniz buyuruyor. İttihat İslam olacak diyor. Ve Peygamberimizin hadislerinden bu ahir zamanda gerçekleşecek birlikteliğin Türk ve İslam ülkeleri arasında olacağını biz anlıyoruz. Dolayısıyla bu bir Türk-İslam birliği olması gerekiyor Peygamberimizin bildirdiği şekilde. O zaman bize düşen, normal akıllıca hareket etmek istersek, niyet edersek, Türk-İslam birliğini gece gündüz savunmak ve o yolda mücadele etmek. Fikri mücadele etmek.
İnşallah.
İnşallah. Hocamızı da biz örnek alıyoruz. Çünkü hocamız 32 senedir bu mücadeleyi yapıyor. Ve gece gündüz yapıyor. Tatile çıkmadan yapıyor. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden yapıyor. Ve gece gündüz Allah rızasının en çoğunu arıyor. Bakıyoruz şu anda 32 senenin sonunda. Allah muhteşem bir başarı vermiş dünya çapında. Yani normal bir başarı değil. Hocamızın başarısı. Maşallah. Allah'ın varlığına milyonlarca insanın inanmasına vesile oldu hocamız. Maşallah. Kur'an hikayetlerinin anlaşılmasının hocamız vesile oldu. Milyonlarca insan tarafından yaptığı faaliyetler sonucunda. Allah rızasının en çoğunu oyanlar diye bildiriyor Allah ayette. Doğru yola ulaştırır, kurtuluş yollarına ulaştırır buyuruyor. Hocamızda da bunu görüyoruz. Tabii. İnşallah net bir şekilde.
Bakın, önceliğin ne olduğunu Allah bize biraz önce de söyledik değil mi? Ayetlerinde tek tek söylüyor Allah'ın izniyle. Ve apaçık söylüyor. Nisa suresinin 95. ayetinde, şeytandan Allah sanırım, müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile. Ya bu, yani değil mi, bir sakatlı, bir yani özrü olmaksızın çok net oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler eşit değildir. Cihat edenler, gayret edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği, cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cihat edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.
İnşallah.
Bakın, ne yapmamız gerektiği çok açık zaten. Yani önceliğimizin de ne olduğu çok açık. Demek ki mümin, Müslüman cehd etmeli, mücadele etmeli, gayret etmeli. Hocamız onu çok güzel açıklamıştı. Allah razı olsun. Dolayısıyla dünyadaki kanın durması için de elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım inşallah. Sonuna i̇nşallah. Kadar.
Evet. Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde İslam ahlakı özüne dönecektir inşallah. Bununla ilgili bir hazırlıklarımız var, slaytımız var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam dini Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dönemindeki asıl haliyle yaşanacaktır inşallah. Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem her yaptığı o da yapacaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam kastedilmektedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mesih Aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O İslam yeniden baştan alacaktır. Açıklamasında ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde aynı peygamberimizin yaptığı gibi o dönemdeki dönemin tüm ateist inkarcı sistemini fikren mağlup edecek. Bu sistemlerin tüm fikri altyapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde tüm bid'atlerin gerçek dış uygulamalarından arınmış haliyle yaşanmasına vesile olacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçek İslam ahlakını ortaya çıkaracaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. İnsanlar arasında peygamberin sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek, rivayetiyle bildirildiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakının hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır inşallah. Hadiste şöyle bildirmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Diğer bir hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselam hiçbir bidatı bırakmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamber gibi dinin icablarını yerine getirecektir. İnşallah. Bidatın anlamı dinin aslında olmadığı halde dine dahil edilen batıl adetlerdir. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimsenin, hiçbir düşüncenin, hiçbir tarikatın etkisi altında olmayacaktır. Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim Hazreti Mehdi aleyhisselamın dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun, Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan, bidatı olmayacağını, Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini, zuhurunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. İbrahim bin Ömer'i Yemani der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde, ortaya çıktığında boynunda hiç kimsenin biatı olmadan zuhur edecektir. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunun gizli olacağını, yani kendisinin evde doğacağını bildirmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselam uzun bir dönem insanların gözünden uzak bir şekilde evinde yaşayacak, insanların arasında çıkmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiçbir tarikata mensup olmayacak, yani zuhur ettiğinde ne Nakşibendi, ne Kadiri, ne de başka bir tarikatla bağlantısı olmayacaktır. Aksine tarikatların tamamı ona bağlanacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün tarikatların üstünde olacaktır inşallah. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın uzun ömürlü olacağını ve kendisi daha yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak zuhur ettireceğini de bildirmiştir. Konuyla ilgili hadis şu şekildedir. Ebu Said'den Hasan bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah onun veladetini, doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Onun gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecektir. Ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir. Hazreti Mehdi aleyhisselam inkarcı cereyanları ve bidatleri İslam dininden uzaklaştıracak, insanları Allah'a imana davet edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her zamanda ümmetim için ehli beytimden bir adil vardır. Onlar sapıtanların tahriflerini, batıl ehlinin batılını, cahillerin yorumunu bu dinden uzaklaştırırlar. Duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah'a götüren elçilerdir. Öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde her asırda seyitler arasından adaletle hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu kişiler kendi asırlarında hakim olan batıl cereyan neyse onun fikri mücadele için içinde olacaklar ve insanları din ahlakını yaşamaya davet edeceklerdir. O dönemde toplumlar üzerinde etkili olan batıl din, materyalizm, ateizm, putperestlik, darwinizm hangisi ise onun veya hiçbiri bir arada ise hepsi ile fikri mücadelede bulunacaktır. Hicri 1400'de bu fikri mücadeleyi yapacak ve insanları hak yola davet edecek Seyyid Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hem darwinizm ve materyalizm putunu fikren yerle bir edecek, hem de bazı yobaz kişilerin de dine dahil ettikleri her türlü batıl izahı dinden uzaklaştırarak dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam dinindeki bidatleri temizleyecek, insanları Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine yönlendirecektir. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman da bazı insanlar Kur'an'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklar. İnsanları da bu yorumlara çekmeye çalışacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ise insanları Kur'an ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kur'an ayetlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden manen çok uzaklaştıkları bu dönemde onlara ayetlerin gerçek anlamlarını açıklayacaktır inşallah. Bizim Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce Said Nursi Hazretleri'nin de bize anlattığı gibi Said Nursi Hazretleri 100 yılın alimlerinden. Kendisi demiştir, benim kitaplarımdan ders
yani neşve tatbik edecektir.
Tatbik edecektir. İnşallah biz de bunu göreceğiz. Said Nursi Hazretleri 100 yılın alimi olduğu için bunu herkesin tasdik ettiğini de biliyoruz. Bu da deliller arasında.
İnşallah.
Kendisi de iman hastalığına karşılık geldiğini, 100 yılın hastalığı onun imansızlık olduğunu söylemiştir. İnşallah Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde dünyadaki bu tarz imandan uzaklaştıran hastalıklar için darwinizm olsun, materyalizm olsun bu hastalıklara karşı bizleri bilgilendirecek. Dünyadan bunları def edecek inşallah.
İnşallah. Hastalık çok şiddetli olacak ayrı zamanda. Fikri hastalık ama hastalığın şiddetine göre de Cenab-ı Allah doktor değil mi? Şifayı gönderiyor. Hadislerde de bu şekilde geçiyor. O da Mehdi Aleyhisselam olacak inşallah.
İnşallah. Hocamız
ben biraz Kur'an'da kelime tekrarlarından bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Bununla ilgili slaytlarımız var. Yedi gök tabiri 7 kere geçer. Göklerin yaratılışı, halku, semavat ifadesi de 7 kere tekrarlanır. Gün, yem, tekil olarak 365 kere geçerken çoğul, yani günler, eyyam ve yemeyn kelimeleri 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesinin tekrarı sayısı ise 12'dir. Bitki ve ağaç kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır, 26. Ceza, karşılık kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden olan marifet, bağışlama ifadesi bu sayının tam iki kadar katı kadar yani 234 kere tekrarlanır. D kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. Dediler kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır. 115. Şeytan kelimesi Kur'an'da 88 kere geçer. Melek kelimesi de 88 kere geçer. İman, tamlama almadan ve küfür kelimeleri Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Cennet kelimesi ve cehennem kelimesi de aynı sayıda, 77 kere geçer. Kadın ve erkek kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır, 23. Kadın, erkek kelimelerinin Kur'an'da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı anne ve babadan gelen 23'er kromozomun toplam olarak 46'dır. Maşallah.
Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden biri de dünyanın yuvarlak olduğunun 1400 sene önce bize bildirilmiş olması. Bundan biraz bahsedelim. Bununla ilgili de bir slaytımız var.
İnşallah.
Ayette Allah şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sanırım. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstünde sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Zümer suresi 5. ayet. Kur'an'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette sarıp örter olarak tercüme edilen Arapça kelime yukevviru'dır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmaktır. Örneğin Arapça sözlüklerde başa sarık sarma gibi yuvarlak cisimlerin içeren fiiller için bu kelime kullanılır. Ayette gecenin ve gündüzün birbirinin üzerine sarıp örtmeleri, tekvir etmeleri konusunda verilen bilgi aynı zamanda dünyanın biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir. Yani 7. yüzyılda indirilen Kur'an'da dünyanın yuvarlak oluşuna işaret edilmiştir. Unutmamak gerekir ki o dönemdeki astronomi anlayışında dünya daha farklı algılanıyordu. O dönemde dünyanın düz bir satıh olduğunu düşünülüyordu. Ve tüm bilimsel hesap ve açıklamalar da buna göre yapılıyordu. Ancak Kur'an Allah'ın sözü olduğu için evreni tarif ederken olabilecek en tanımlayıcı kelimeler kullanılmıştır. Kur'an ayetlerinde ise bize henüz yakın yüzyılda öğrendiğimiz bu bilgileri 1400 sene öncesinden haber verilmektedir. İnşallah bu bize zaten Kur'an'ın mucizelerinden olduğu için Kur'an'a inanmayan materyalist dinsizlerin de karşı bir mucize olarak başka bir kelimeyle ifade edilmiyor inşallah. Deniyor ki sarmak kelimesi olan yükevviru yani yuvarlak bir şeyi sarmak anlamında ifade ediliyor. Yani bunu bir maddeye inanan insanın bunu okuyup Allah'a iman etmemesi, Kur'an'a inanmaması da söz konusu değil. Yani aklı mantığı olan bir insan için inşallah.
Zaten mesela ayetlerde Allah nurunu tamamlayıcıdır buyuruyor. Bir ayette kafirler istemese diye bitiriyor Allah ayetin sonunu. Bir ayette de müşrikler istemese de bitiriyor Kur'an içerisinde. Yani dinle ilgili şeylere baktığımız zaman bir kafir karakteri karşı çıkıyor, bir de müşrik karakteri karşı çıkıyor. Mesela bunu her şeyde gözlemliyor. Mesela İttihat İslam olsun dediğimiz zaman kafir karakteri karşı çıkıyor. Hayır istemiyoruz biz diyor. Bir bakıyoruz başka kim karşı çıkıyor? Müşrik karakteri karşı çıkıyor. Mesela Kur'an mucizeleri anlatıyoruz biz. Kur'an mucizelerini duyduğu zaman mesela kafir karakterindeki birisi hayır diyor, aman diyor, anlatmayın diyor. Yani çok kötü, fenalaşıyorum diyor. Bir bakıyoruz bir de müşrik karakteri rahatsız oluyor. Yani imare katleri anlatıyoruz. Kafir karakteri istemiyor. Bir bakıyoruz bir de müşrik karakteri istemiyor. Yani böyle ortak bir yanları var kafir ve müşrik karakterinin. İkisi de ahireti inkar ettiği için Allah'ın varlığıyla ve Kur'an'ın hakikatleriyle ilgili bir şey duymayı şey yapamıyorlar. Yani İnşallah. Kabul edemiyorlar. Ama bu ikisinin görüntüsü çok farklı tabii. Kafir inkar ettiğini söylüyor. Müşrik inkar ettiğini söylemiyor. Ben tam tersi diyor. Süper dinlerim diyor. Müşriğin özelliği odur zaten. Hocamız da detaylarıyla anlatmıştı. Hatta Peygamberimiz dönemindeki müşrikler namaz da kılıyorlardı. Hatta Allah ayet indirdi. O namaz kılanların vay haline diye. Müşrikler için. Münafık karakteri için. Maşallah. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz böyle ben çok dinlerim, acayip titizim, ben din benden sorulur diyor diye bir insanın sözünü dinleyecek gibi bir durumumuz yok. Yani ayetlere uygun konuşuyorsa, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun konuşuyorsa eğer o kişi dinlenir.
Tabii,
hatta bizim nefsimize hoş geliyor diye anlattıkları mesela hoca beğeniyor. Mesela ben şu hocayı çok beğeniyorum diyor. Bir bakıyoruz mesela kendi şahit oldum diyorlar bu. İşte kibirli bir karakter. Ben diyor çok şu hocayı çok seviyorum diyor. Niye çok seviyorsun? Yani tabii ki sebebidir. Çok garip bir durum yok. Ama niye sevdiğini merak ettim mesela sordum. Kur'an'daki yapılan bütün övgülerin insana aslında yapıldığını söyledi diyor. Yani Kur'an'da Allah ayetlerde övülmeye layık olandır diye Allah kendinden bahsediyor. Allah övülmeye layık olandır. Allah bütün özelliklerini bildiriyor. Övülen Kur'an'da Allah'tır. İnsan değildir. Ama diyor mesela ben hocayı çok severim. Niye? İşte o övgülerin hepsi insana dedi. O yüzden çok hoşuma gidiyor hoca. Yani insan böyle nefsine göre doğruları seçmemesi gerekiyor. Yani Kur'an'a göre konuşan kişiyi seçmesi gerekiyor. Kur'an'a göre anlatılan konuları doğru olarak benimsemesi gerekiyor. Yoksa Allah ayette, ahirette hüsrana uğrayanlardır diyebiliyor inşallah.
Maşallah. Bir ayette şeytandan Allah'a sanırım. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu çarptırmak isterler. Veya onda çarpıklık ararlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler diyor Cenab-ı Allah. İbrahim suresi 3. ayette.
Maşallah. Tabi Allah şeytan Allah'sın. Allah bir ve tek olarak andığında diyor, onların senden uzaklaştıklarını görürsün diyor. Yani müşrik, münafık karakterinin ortak özelliğidir. Dayanamaz ona. Saf ve en temiz şekilde, en samimi şekilde Allah anıldığında kalplerinde rahatsızlık meydana geliyor. Mesela şeytanın Allah sınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar diyor. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlattığımızda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlattığımızda, İslam alimlerinin açıklamalarını anlattığımızda, iman hakikatlerini anlattığımızda, az önce işte Ali Hocam ve Hakan Hocam'ın anlattığı Kur'an mucizelerinden bahsettiğimizde, ahirete inanmayanların kalpleri öfkeyle kabarıyor. Ama başka şeyler anlatılsın, o bayılıyorlar onlara. Hurafe, en sevdikleri şey, bidatler. Bayılıyorlar bidatlere, masal. Çok da güzel anlatıyorlar. Veya işte böyle birilerinin uzun uzun hayatlarını böyle genişlete genişlete anlatsınlar mesela. Bayılıyorlar. İttihat İslam diyorsun, aman ha diyor. Sakın ha ondan bahsetme diyorsun.
İşlerine geldi, ibaya kuyduruyorlar.
Yani yaşa. Çünkü ne İttihat-ı İslam, ne Hazreti Mehdi, ne Hazreti İsa konuları işlerine gelmiyor. Cübbeli'nin tabiriyle maddelerine dokunuyor. Ama biz maddelerine dokunmaya fikren devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Programın da sonuna geldik galiba. Evet, saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programı olacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı günler dileriz.
Hayırlı günler.